Ayrım 39.
Sayfa 291. Sonsuz doğa ve olgusal doğa. Felsefenin işi yukarıda da belirttiğimiz gibi mutlakladır. Schelling bize mutlakla ilgili olarak şunları söyler. Felsefe mutlağın bilimidir ama aynı zamanda mutlak, sonsuz etkinliği içinde gerçek ve ülküsel olmak üzere iki yüzüyle kendini gösterir. Bunun gibi biçim açısından ele alınan felsefe de iki yüzüyle ortaya çıkar. Bununla birlikte onun yükümlülüğü doğrudan doğruya mutlak bilgi ediminde bu iki yüzün bir bütün ortaya koyduğunu görmeye dayanır. Sonsuz etkinliğin gerçek yanı doğada dışlaşır. Kendinde doğa ya da sonsuz doğa tam tamına nesnelde cisimleşmiş ruhtur, bir biçim edinmiş olarak Tanrı'nın özüdür, ancak hemen özde özümlenmiş ve soğurulmuştur. Olgusal doğa tersine doğadır, bütünü içinde tanıdığımız gibidir ya da sonlunun sonsuzda içerilmesiyle özelleşmiştir. Doğa, doğa oluşuyla, bu özel birlik olarak görünür oluşuyla, böyle olmakla, mutlağın dışındadır. O mutlak bilgi edimi olarak doğa, natura naturans değildir. Ama basit cisim ya da simge olarak doğadır. Natura naturata. Doğada mutlak kendi için olur, mutlaklığı arı özdeşlik. İçinde bir özel, bir varlık olur ama aynı zamanda böyle olmakla o mutlak ülküsel kalır, bir mutlak bilgi edimidir. Olgusal doğada bir özel olarak görünen yalnızca özel biçimdir. Mutlak burada mutlaklığı içinde olduğundan daha ayrı bir görünüm edinir, sonlu bir bütünlüğe dönüşür, onun simgesi olan bir varlığa dönüşür, bu varlık tüm simgeler gibi belirlediği şeyden bağımsız bir yaşama sahiptir. Ülküsel dünyada o bir örtülerinden sıyrılır, olduğu gibi görünür. Ülke olarak, bilgi edimi olarak görünür, öyle ki karşıt yan öbür yanın yararına bastırılmış durumdadır, sonluluk burada yeniden sonsuzlukta, özel olan özsel olan da soğurulmuştur. Hep tanrıcılık. Böylece Schelling tam anlamında Plotinosçu bir hep tanrıcılık anlayışı geliştirir. Onun hep tanrıcılığı bazı bakımlardan özellikle Spinoza'nın hep tanrıcılığına yakındır. Onda tüm varlık mutlaktan maddenin en alt tabakalarına kadar uzanan bir genişlikte bir bütün oluşturur. Bu noktada Plotinos'u anımsarız, hatta Platoncu Plotinosçu bakış açısını anımsarız. Bununla birlikte Schelling'in maddeye bakışı bu geleneğin bakışından daha değişiktir. Bu yüzden bir bakıma Schelling daha çok Spinoza'nın maddeyi öne çıkaran hep tanrıcılığına yakındır. Filozof bize madde konusunda şunları söyler. Var olan şeyler içinde en karanlığı maddedir. Bazılarına göre madde karanlığın kendisi olmalıdır. Bununla birlikte doğanın tüm oluşumları ve tüm canlı olguları bu karanlık ve bilinmez kaynaktan çıkar. Bu kökenin bilgisi olmadan fizik bilimsel temelinden yoksun kalacaktır ve ussal bilimde fikirle gerçekliği birleştiren bağ eksik olacaktır. Plotinos madde dünyasını tam karanlık olarak görüyor, onun kaynaktan hiç ışık almayan bir tabaka oluşturduğunu söylüyordu. Schelling soruna Spinoza gibi baktığını, maddede daha çok sonsuzu ve evrensel özü açıklayan bir nitelik olma özelliği gördüğünü bildirir. Ancak Schelling'e göre madde tek bir nitelik değildir, bir nitelikler toplamıdır. Spinoza'da Tanrı her biri kendi çizgisinde sonsuz olan bir nitelikler sonsuzluğuna sahiptir. Ancak biz burada insan gözüyle Tanrı'nın ancak iki niteliğini görebiliriz ya da Tanrı'yı ancak iki niteliğiyle görebiliriz. Bu iki nitelik düşünce ve uzamdır. Schelling nitelik sorununu daha geniş çerçeveli alır. Maddede bir karşıtlık, bir ikilem vardır. Maddedeki ikilem bir üçlemle aşılır. Madde böylece kapalı ve kendine özdeş bir üçlü düzen ortaya koyar. Böylece madde dünyası bizim kolayından madde dünyası deyip geçemeyeceğimiz bir dünyadır. Biz orada şeyleri özleriyle, özsel yapısıyla buluruz. Her şey bir öznel ve nesnel karşıtlığında kendini koyduğuna göre felsefe yapmak da bu iki öge arasındaki bağlantıyı görebilmek anlamına gelir. Her bilgi bir öznelle bir nesnel arasındaki bir uyuma dayanır. Çünkü insan ancak doğruyu bilebilir. Öyleyse doğru, sunumlarla onların nesneleri arasındaki uyumda kendini gösterir. Bilgimizde nesnel olan şey doğaya karşılıktır, öznel olan şey de bene karşılıktır. Biliyorum dediğim anda nesnel ve öznel birleşmiş durumda olacaklardır. Bu birleşmede kutuplardan biri öncelikli durumda bulunmayacaktır. Burada ne bir birinci ne bir ikinci vardır. Her ikisi aynı zamanda vardır ve bir bütün oluşturur. Schelling felsefesi böylece bir yandan özne ve nesne bütünlüğüne, öte yandan mutlakla gerçeğin birliğine dayanır. Ancak özne ile nesnenin özdeşliği bilgi söz konusu olduğunda onların ayrımlaşmasını gerekli kılarken, mutlakla gerçeğin de ayrımlaşmayan bir bütünlük oluşturuyor olmaması gerekir. Şöyle der Schelling: kısacası mutlaktan gerçeğe sürekli bir geçişim söz konusu değildir. Duyulur dünyanın kökeni ancak mutlaklıkla bütünsel bir kopuşun, bir sıçramanın sonucu olarak anlaşılabilir. Platon ve Plotinos için belirgin olan bu ayrımlaşmışlık Schelling için de geçerlidir. Alman ülkücülüğünün doruğu Hegel. Böylece Alman ülkücülüğü Platon'dan başlayan, hatta kökeni daha eskilere dayandırılabilecek olan Plotinos'la gelişen, Stoacılarla ve Spinoza'yla maddeci bir anlam kazanan hep tanrıcılığı yeni baştan ele alıp geliştirir. Böylece Fichte felsefesi de, Schelling felsefesi de onların bir yansıması ve sonucu, onların gelişmiş bir biçimi ama elbette daha karmaşık bir biçimi olarak görülen Hegel felsefesi de tam anlamında hep tanrıcı bir temele oturmuştur. Buna göre bizim bilgi dünyamız bir takım a priori yasalarla uyuşmaktadır. Bu durumda Kant'ın ortaya koyduğu ayrım anlamını elbette yitirecektir. Kant duyuluru düşünülürden ayırmış, görünür olanla ya da olguyla fenomen, mutlak gerçeklik olan kendinde şeyi, numenon, birbirinden ayırmıştı. Ülkücülerin hep tanrıcı bakışında bu ayrım ortadan kalkar. Benden ayrı bir numenon alanının varlığını düşünmek saçma olacaktır ya da bizim düşünsel etkinliğimiz hem numenonu hem fenomeni içerecektir. Bu durumda kavramlarla duyulur sezgi arasında bir ayrım kalmayacaktır. Böylece Alman ülkücülüğü iki parçalı Kantçı bakış açısını tümler. Artık Hegel'le birlikte her ussal gerçektir, her gerçekte ussaldır doğrusu geçerli olacaktır. Bu durumda olumsal olgu fikri tümüyle anlamını yitirir. Ancak bu noktada aşılması çok güç bir sorunla karşılaşırız. Bilgi söz konusu olduğunda duyulur sunumlar karşısında edilgin bir durumda olduğumuzun bilincindeyiz. Öte yandan ruhumuz bilimin her türlü nesnesini üretmektedir. Bu güçlüğün kolay aşılır bir güçlük olmadığı kesindir. Tanrı ya da yaratıcı dediğimiz şey mutlak ruhtur. Başlangıçta yarattığı dünyanın bilincinde değildir. Onun bizde kendi bilincine ulaşması gerekir, dışlaşması gerekir, kendi dışına çıkması gerekir. Ülküsel düzeyde Spinoza hep tanrıcılığının ta kendisidir bu. Burada tek varlık fikir olur. Bir başka deyişle tanrı arı fikir olarak vardır. Bu arı fikir kendinde şeydir, bilinçsizdir, tam anlamında arı olasılıktır. Onun bir belirlenim kazanması ancak açınlanmasıyla olacaktır. Buna göre tanrı olan bir tanrı değildir, hep olmakta olan bir tanrıdır ya da bir başka deyişle hep oluşum durumunda olan bir tanrıdır. J.J. Tonart şöyle der: bu durumda bilinçsiz ruh olarak insanlar özdeştir. Ancak onlar bireysel bilinçleriyle birbirlerinden ve mutlak varlıktan ayrılırlar. Gerçekte mutlak ruh ya da tanrı en yüce yetkinlik olan bilince sahiptir. Bu durumda bilinç özneyle karşıtlaşan bir nesneyi içerir. Bu nesne tanrının kendisi olamaz, tanrının kendisi sonsuz olmakla kendinde tanınmaz olan bir şeydir. Çünkü o kendisiyle karşıtlaşarak ancak kendini sınırlayabilirdi. Buna göre tanrı dünyayı kuran bir dizi sonlu nesneler sonsuzluğu olmadan anlaşılamaz. Bu durumda tanrı bilimlerimizin nesnesinde dışlaşarak her birimizde parçalı bir biçimde kendinin bilincine ulaşır. Varlık fikri ve dizge fikri. Alman ülkücülüğün doruk noktasına çıkaran Hegel, öznelci bir tutum içinde nesnel bir dizge ortaya koyar. Onun temel görüşü evrendeki her şeyin, tüm bireylerin ve tüm olguların, bu arada tüm insanlığın ve tüm tarihin tek bir kaynaktan, tek gerçeklik olan ve us dışı hiçbir şey barındırmayan bir kaynaktan, varlık, fikir ya da ruhtan geldiğidir. Her şeyin hem gerçek hem ussal olması, her gerçeğin ussal ve her ussalın gerçek olması bundandır. Hegel felsefesi işte bu görüşün ayrıntılı açıklamasına dayanır. Buna göre bu felsefenin çıkış noktasında yer alan varlık kavramı en basit ve en soyut kavramdır. Tüm öbür kavramlar onunla açıklığa kavuşur. Bu varlığın temel yasası açınlanma zorunluluğudur. Varlık çeşitli nesnelerde ve olgularda açınır. Bu açınım deneylerimizle sezdiğimiz bilimlerimizle araştırdığımız şeydir. Varlığın arı olmak dışında bir belirlenimi yoktur. O belirlenmemiş bir dolaysızdır. Düşünsellikten yoksundur. Doğrudan doğruya kendindedir. Her zaman kendine eşittir. Kendi içinde de, kendi dışında da her türlü ayrımın uzağındadır. Başka bir şeyle eşitsizliği yoktur. Arı boşluktur. Arı belirlenimsizliktir. Onda sezgisine varılabilecek hiçbir şey bulunmaz. Onunla ilgili olarak sezgiden söz etmek olası değildir. Onda ancak arı ve boş bir sezgiden söz edilebilir. Onda düşünülebilecek bir şey de yoktur. Onda ancak boş bir düşünceden söz edilebilir. Bu belirlenmemiş dolaysız gerçekte bir hiçliktir. Hiçlikten ne daha az ne de daha çok bir şeydir. Hiçlik arı varlıkla aynı şeydir. Böylece varlık Hegel düşüncesinin başlangıç noktası olur, her şey ondan başlayarak kurulur. Bu başlangıç noktası bilgisine bir dizgi içinde ulaşılabilen son derece düzenli bir bütünün temelini kurar. Hegel böylece tam anlamında bütünlüklü bir dizge kuracak, her şeyi bu dizgi içinde açıklamak isteyecektir. Hegel böylece düşüncenin konusu olan her şeyi bir bütünde, bir dizgede açıklar. Bir bütün vardır, bu bütün bir çokluk olarak belirir, bir de bu bütünün kaynağı vardır. Kaynağından başlayarak her şey ussal bir düzende gerçek olarak vardır ve bir bütünün zorunlu bir parçası olarak vardır. Buna göre Hegel felsefesi tam anlamında bir dizge felsefesi olur. Hatta ona sonuncu büyük dizge diyebiliriz. Hegel dizge fikrine çok önem verir. Dizge kavramını bilim kavramıyla özdeşleştirerek şöyle der. Bilgi yalnızca bilim olarak ya da dizge olarak etkin biçimde gerçektir. O ancak böyle olduğunda sunulabilir. Hegel tam anlamında bir dizge filozofudur ve her gerçek dizgede olduğu gibi onun dizgesinde de bir parçayı bir başka parçadan ya da bütünün kendisinden ayırarak kavrama olasılığı yoktur. Felsefi araştırmalarımda uyduğum ve uymakta olduğum şey doğrunun bilimsel bilgisine ulaşmaktır diyen Hegel'in dizge konusunda söylediği şu sözleri çok önemlidir. Dizgesel bir bilgi üzerine temellenmeyen bir felsefe bir bilim oluşturmaz, daha çok bir biçim oluşturur. Felsefi araştırmalarımda uyduğum ve uymakta olduğum şey doğrunun bilimsel bilgisine ulaşmaktır diyen Hegel'in dizge konusunda söylediği şu sözleri çok önemlidir. Dizgesel bir bilgi üzerine temellenmeyen bir felsefe bir bilim oluşturmaz, daha çok bir biçim oluşturur. İçeriği açısından da bireysel ve olumsal bir seziş biçimidir. Bir bilgi ancak bir bütünün parçası olduğu zaman doğrulanır, bunun dışında bir varsayımdan, öznel bir görüşten başka bir şey değildir. Yalnızca bilginin yalıtık parçalarını içeren felsefe yazıları ancak bireysel görüşleri ve inanışları ortaya koyarlar. Hegel'e göre doğru ancak dizgeyle olasıdır. Doğrunun barındığı gerçek biçim, ancak bu doğrunun bilimsel dizgesi olabilir. Bu çabaya katılmak, felsefeyi bilimin biçimine yaklaştırmak benim önerdiğim şeydir. Bu amaca ulaşıldığında felsefe bilgi aşkı adını bırakacak, etkin gerçek bilgi adını alacaktır. Etkin mantık, diyalektik oluşum. Hegel felsefesi bütünsel bakışıyla ilgimizi çektiği kadar bir akış felsefesi oluşuyla da önemlidir. Bu da bize onun neden eski mantıkla yetinmediğini, dünyanın değişkenliğine uygun etkin bir mantık getirmek durumunda kaldığını duyurur. Hegel'de her şey bütün içinde olduğu kadar bütünsel akış içinde anlam kazanır. Gerçekte yalıtıklık diye bir şey yoktur, her şey güçlü bir akışla sarılmıştır ya da güçlü bir akışın içindedir. Doğa olayları da, tarihsel olaylarda, felsefi görüşlerde tek tek şeyler değillerdir. Onlar olsa olsa evrensel akışın halkalarıdırlar ya da zorunlu anlarıdırlar. Evrensel olanla bireysel olan arasında bir karşıtlık yoktur ya da evrensel ussallıkla bireysel gerçeklikler birbirlerine ters düşmezler. Burada Hegel felsefesinin şu önemli formülü ortaya çıkar. Ussal olan her şey gerçektir, gerçek olan her şey ussaldır. Hegel'in alanında olduğumuz sürece bu formül her zaman karşımıza çıkacaktır. Nasıl Leibniz felsefesinin her yerinde Tanrı görünürse, Hegel felsefesinin her yerinden de ussal olan ve gerçek olan özdeşliği görülür. Bu bütünleyici tutumuyla Hegel, Schelling'in girişimini, beni ve ben olmayanı, doğada ve mutlakta birleştirmek girişimini öznelci bir anlayış içinde, hep tanrıcı bir çerçevede, nesnel ve ussal bir dizgede sonunu erdirmiş olur. Hegel felsefesinin başlıca özelliği düşünülür olanla gerçek olanın, düşüncenin biçimleriyle doğanın biçimlerinin mutlak özdeşliğidir. Öyleyse Hegel'de her şeyi tam bir bütünlük içinde ve kesintisiz bir akış içinde kavramak olasıdır. Arı fikir olarak belirlenen Tanrı, oluşum durumunda olan Tanrı, tüm bütünselliğin ve tüm gelişimin yasasını kendinde taşıyacaktır. Bu yasada diyalektiğin ta kendisidir. Diyalektik denilen bu tam anlamında belirleyici yasaya göre her şey bir başka şeyle karşıtlaşmadan kendini ortaya koyamaz. Bir şeyin kendini ortaya koyuşu sav, karşıtını ortaya koyuşu karşı savdır. Sav karşı savda dışlaşır, hatta yabancılaşır, bir başka şey durumuna geçer. Sav kendini yeniden bulana kadar daha zengin bir biçimde, yeniden bulana kadar sürer bu. Bir kendine dönüş olan üçüncü evrede sav ve karşı sav kendilerini aşan bileşimle sarılırlar. Bileşim karşıtları yatsımaz, karşıtları birleştirir. Savdan ve karşı savdan oluşan bileşim, yeni bir üçlemede yeni bir bileşimi yaratmak üzere kendini karşıtıyla birlikte ortaya koyar, yani yeniden sav olur ve karşı savını kurar. Varlık, doğa, ruh üçlemesi. Hegel ülkücü diyalektiğinde çıkış noktası olarak doğayı, dış dünyayı, maddesel gerçekliği almaz, tam tersine düşünceden yola çıkar. Hegel buna göre daha önce de gördüğümüz gibi çıkış noktası olarak varlığı belirler. Bu kendinde varlık, tüm öbür fikirleri aydınlatan bu fikir, bu tanrı, bu oluşumun evrensel ilkesi, başka şeylere dönüşerek doğayı ve ruhu var eden bu nesnel kavram, sav durumundan karşı sav durumuna ulaşarak bilinçten yoksun doğayı var eder. Bu varoluş fikrin dışında gerçek dünyanın ortaya çıkışıdır ki tüm maddesel oluşumu açıklar. Evrenin tarihi boyunca ortaya çıkan devinim kısır bir kımıldanış değildir. Bazı şeyler o devinime göre kurulur, bütünün evrimi onun kuruluşuna göre düzenlenmiştir. Evrensel oluşum uçsuz bucaksız bir doğurmadır. A. Cresson, Hegel. Fikirin doğayı var etmesi kendinde varlığın kendi için varlığa dönüşmesidir. Sonra bileşim evresinde bu varlıktan kendinde ve kendi için olan hem düşünce hem madde olan ruh oluşacaktır. Ruhun oluşumu iki karşıt ilki arasındaki çatışmanın ürünüdür. Dünyanın sonsuz oluşumu işte böyle gerçekleşir. Bu üç evreye karşılık üç araştırma alanı söz konusu olacaktır. Fikir felsefesi ya da mantık, doğa felsefesi, ruh felsefesi. Kısacası Hegel felsefesinin özü, varlıktan doğaya, doğadan ruha uzanan üçlü devinimin açıklanmasıdır. Felsefenin bütünü engin bir üçlemenin, varlık, doğa, ruh üçlemesinin sergilenmesidir. Varlık, her gerçekliğin sahip olduğu mantıksal ve düşünülebilir öz yapıları belirler. Doğa gerçekliğin fiziksel ve organik varlıklarda dışlaşmasıdır. Ruh bu gerçekliğin içselleşmesidir. Ebreye. Ayrıca her terimde üçlü oluşum gerçekleşir. Varlıkta bir kendinde varlık vardır, bir kendi için varlık ya da öz vardır, bir de kendinde ve kendi için varlık yani kavram vardır. Doğada mekanik yasalara karşılık olan bir kendinde doğa vardır, bir fiziksel ve kimyasal güçler bütünü olan dışlaşmış yani kendi için doğa vardır, bir de kendinde ve kendi için doğa canlı organizmaların alanı olan doğa vardır. Ruh da bir kendinde ruh ya da öznel ruh vardır. Bu ruh ilksel, ruhsal olguların alanıdır. Bir kendi için ruh ya da nesnel ruh vardır. Bir de kendinde ve kendi için ruh yani mutlak ruh vardır. Bir başka deyişle bir öznel ruh, insan ruhu yani bilinç vardır. Bir nesnel ruh, yani hukukla ya da ahlakla ilgili ruh vardır. Bir de mutlak ruh ya da dinsel ve felsefi ruh vardır. Bu terimlerin de üçlü açılımları söz konusudur. Kendinde varlık kendinde niteliktir, kendi için niceliktir, kendinde ve kendi için ölçüdür. Kendi için varlık ya da öz kendinde özdür, kendi için olgudur, kendinde ve kendi için gerçekliktir. Kendinde ve kendi için varlık ya da kavram, kendinde öznel kavramdır, kendi için nesnedir, kendinde ve kendi için fikirdir. Kendinde doğa, kendinde uzam ve zamandır, kendi için madde ve devinimdir, kendinde ve kendi için mekanikliktir. Kendi için doğa, kendinde evrensel maddedir, kendi için yalıtık cisimlerdir, kendinde ve kendi için kimyasal süreçtir. Kendinde ve kendi için doğa ya da canlı organizma, kendinde jeolojik alandır, kendi için bitkisel alandır, kendinde ve kendi için hayvansal alandır. Kendinde ruh ya da öznel ruh, kendinde candır, kendi için bilinçtir, kendinde ve kendi için ruhtur.